الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Namazın kılınış şekli ile ilgili, o babla ilgili hadisleri almaya devam ediyoruz. Bugün de ilk hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ حِينَ يَرْفَعُ سُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ مِنْ اثْنَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda ve rukuya eğildiğinde tekbir getirirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda, rukuya eğildiğinde tekbir getirirdi. Rukudan kalkarken Semiallahu limen hamide der, belini tam doğrultunca da Rabbena ve lekel hamd derdi. Rukudan doğrulurken ne diyordu? Semiallahu limen hamide. Sonra tam belini rukudan doğrultup kıyam pozisyonuna geçtiği zaman da Rabbena ve lekel hamd derdi. Sonra tekbir getirerek secdeye gider. Sonra tekbir getirerek başını secdeden kaldırırdı. Sonra tekrar tekbir getirerek secdeye gider. Sonra tekbir getirerek tekrar başını kaldırırdı. Bunu bütün rekatlarda yapardı. İkinci rekatta oturduktan sonra kalktığında yine tekbir getirirdi. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh. Yine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazdaki tekbirinden, aldığı tekbirlerden bize haber veren bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Diyoruz ki biz asıl itibariyle namazdaki tekbirleri ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi rukun olan tekbir. Biz buna ne? Tekbiratul ihram veyahut da tekbiratul iftitah. Yani namaza giriş tekbiri. Ve diğerleri de ne diyoruz? İntikal tekbirleri. Yani bir rukundan diğer bir rukuna intikal ederken getirilen o tekbirlere de intikal tekbiri diyoruz. Daha önceden hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dönüp baktığımız zaman dedik ki namaza başlama tekbiri olan iftitah tekbiri, tekbiratül ihramın hükmünün ne olduğunu söylemiştik? Rukun olduğunu söylemiştik. Namazın olmazsa olmazlarından. O tekbir getirilmeden namaza girmiş olunmuyor. Ve hatta dedik ki burada da dönüp baktığımız zaman bu hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ kâme ilas salâti yukebbiru hîne yokum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için ayağa kalktığında ne yapardı? Tekbir alırdı, namaza başlardı. Daha önceki derslerimizde demiştik ki bu kelime, bu cümle olduğu gibi söylenmesi gerekiyor. Bunun yerine bedel olarak başka bir şey söyleyemeyiz. Yine Allah-u Teala'yı yücelten, tazim eden lafızlar kullanıp mesela Allahu a'zam, Allahu ecel, işte ne bileyim Allahu e'az, Allah izzetlidir, Allah ikram sahibidir diyerek yeniden Allah-u Teala'yı öven başka lafızlar kullanarak namaza ne yapamayız? Giremeyiz, başlayamayız. Namaza girmek istiyor isek bu lafzı aynı ile ne yapmamız gerekiyor? Söylememiz gerekiyor. Yine hatırlarsanız demiştik ki bu ibareyi söylerken, Allahu Ekber ibaresini söylerken söyleyiş şeklimize uzatmaları da ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer biz Allahu Ekber diyeceğimiz yerine Allahu Ekber deyip başına bir hemze koyup uzattığımız zaman Dedik ki bunu söyleyen kimse de bu şekliyle namaza girmiş olamaz. Çünkü niye? Başına getirdiğiniz hemze soru manası kattığı için Allahu Ekber, yani Allah en büyük müdür manasına geldiği için diyoruz ki bu söz ile, yani bu şekliyle söyleyen namaza ne yapmaz? Girmiş olamaz. Çünkü manayı değiştirmiş oluyor dedik. Ve aynı şekilde Ekber ibaresini uzatırsak, aynı şekilde mananın değiştiğini söyledik. Veyahut da Ekber, oradaki ba'yı uzatırsak mananın değiştiğini söylemiştik. Bu haller üzerine tekbir getirildiğinde namaza o kimse başlamaz olmaz dedik. Ve yine burada buna ziyade olarak burada Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَكُمْ. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam kalktığında ayakta olduğu hal üzerinde ne yapardı? Tekbir alırdı. O yüzden ilim ehli diyor ki eğer bir insan farz namaz kılmak istiyor ise oturarak, oturduğu yerden veyahut da kalkmak üzereyken tekbir alıp namaza ne yapamaz? Başlayamaz. Namaza başlamak istiyor ise, eğer farz namaz kılıyor ise hangi pozisyonda olması gerekiyor? Ayakta, kıyam pozisyonunda olması gerekiyor. O haliyle tekbir aldığında diyoruz ki o kimsenin aldığı tekbir geçerlidir. Ama oturduğu yerden tekbir alıp sonradan ayağa kalksa diyoruz ki olmaz. Ayağa kalkmak için hareket etti, bir hamle yaptı, o esnada tekbir getirdi. Diyoruz ki bu şekliyle ne yapılmaz? Farz namazlarda olmaz. Ama eğer özürden dolayı bir insan farz namaz kılmak istiyor ama ayakta durmaya takatı yok. Veyahut da felçli, veyahut da herhangi bir hastalığı var, ayakta durmasına onu mani oluyor. Diyoruz ki bu kimse için oturduğu yerden tekbir almasında bir sıkıntı var mı? Diyoruz ki yok. Kişi gücü ölçüsünde ne yapar Allah'tan? Korkar. Ama eğer bahsettiğimiz nafile bir namaz ise o zaman kişi oturduğu yerden tekbir alabilir mi? Diyoruz ki alabilir. Neden? Çünkü nafile olan namazlarda kıyam müstehaptır. Kıyam müstehaptır. Nedir? Namazın rükünlerinden değildir. O yüzden diyoruz ya bir insan nafile namazı oturarak kıldığı zaman ayakta kıldığı ecrin yarısı kadar ecir alır. İsterse hiçbir hastalığı, hiçbir sıkıntısı olmasın. Yani Hilmi bugün ne bileyim gece namazı kılmak istiyor. Ama gece namazını oturarak kılmak istiyor. Diyoruz ki bu şekliyle namaz kıldığı zaman Hilmi'nin namazı geçerli mi? Geçerli. Ama ayakta aldığı ecrin ne yapar? Yarısını alır. Ama diyoruz ki bir insan farz namaz kılmak istiyor ise bu tekbiri ne zaman alması gerekiyor? Ayakta almış olması, kıyam pozisyonda almış olması gerektiğini bu hadisin bu kısmından anlamış oluyoruz. Sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra kıyamda açılış duasını okuduktan sonra, Fatiha'yı okuduktan sonra, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'den kolay gelen yeri okuduktan sonra tekbir alarak ne yaptı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükuya gitti. Buradaki bu tekbir, yani hadisin bu kısmında bize aktarılan tekbir hangi tekbir kısmına giriyor? Namazın vaciplerinden olan intikal tekbiri. Çünkü diyor ki ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَ. Yani ruku etmek istediğinde ne yaptı? Tekbir aldı, rukuya geldi. Yani kıyam pozisyonundan ne yaptı? Ruku pozisyonuna intikal ederken aldığı tekbire biz diyoruz ki bu intikal tekbirlerindendir. Bunun hükmü de vaciptir. İleride bununla ilgili tafsilatlı bir şekilde açıklamayı yapacağız. Sonra diyor ki ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ. Ne demek? سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ. Allah kendisine hamd edene icabet etti. Burada arkadaşlar icabet etti manasına geliyor. Eğer semi'a lam harfi ceri ile kullanılıyor ise o zaman diyoruz ki burada icabet etti manasına geliyor. Eğer burada işitti manası kastedilmiş olsaydı o zaman şöyle denebilirdi. Semiallahu men hamidehu. Allah Azze ve Celle kendisine hamd edeni işitti. Demek istediğimiz zaman bu lam harfi cerini kullanmadan bunu açıkça söyleyebilirdik. Ama burada lam harfi cer ile kullanıldığı zaman Allah Azze ve Celle kendisine hamd edene icabet etti manasına geldiğini ilim ehli söylüyor. Daha sonradan bu ibareyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyledikten sonra Ebu Hureyre'den olan diyor ki ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Sonra diyor o tam kıyam pozisyonuna geldiğinde Semiyallahu lümen hamide deyip doğrulduktan sonra kıyam pozisyonunu aldıktan sonra Rabbena lekel hamd dedi. Allah'ım sana hamd olsun. Peki burada bu iki ibarenin birlikte peşi peşine birbiri ardına zikredilmesinin hikmeti ne olabilir? Allah hamd edeni icabet etti. Sonra Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz sana hamd olsun. Burada diyoruz ki arkadaşlar, burada bize neden haber veriliyor? Allah Azze ve Celle'nin hamd edene icabet ettiğinden haber verildiği için bunun akabinde ne yapılması gerekiyor? Kişinin hamd etmesi gerekiyor ki Allah onun hamdına ne yapsın? İcabet etsin. Değil mi? O yüzden diyoruz ki bu ibareler peş peşe zikredilmesinin, namazda meşru kılınmasının hikmetlerinden bir tanesi de bu. Semiyallahu lümen hamide diyorsun. Allah hamd edene icabet etti. Bunun akabinde de hemen ne yapıyorsun? Allah'ın bu hamd edene icabet ettiğini öğrendikten sonra da Allah'a hamd etmen gereken yerli yerince bir davranış olduğunu görüyorsun. Daha sonradan diyor ki ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا. Daha sonradan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gitmek istediğinde, secdeye gitmek için hareket ettiğinde, eğilmeye başladığında ne yaptı? Tekbir aldı. Yine başka bir pozisyondan, bir rükundan diğer bir rükuna intikal ederken yeniden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tekbir aldığını bize aktarıyor. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَهُ رَأْسَهُ. Daha sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken, secdeden doğrulurken ne yaptı? Yeniden tekbir aldı. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ. Sonra yeniden ikinci secdeye giderken, değil mi? İki secde arasında oturdu. Yeniden secdeye gitmek istediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kez daha tekbir aldı. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. Sonradan diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeden, ikinci secdeden de doğrulurken ne yaptı? Yeniden tekbir aldı. Şimdi biz bunları hayatımızda delillerini öğrenmeden, bu bize böyle yerleşti, namaz kılmayı böyle öğrendik ya, şu anda bu ibareler bize böyle garip geliyor değil mi? Yani rükudan secdeye, rükudan doğruldun, Semiyallahu lümen hamide, Rabbena ve lekel hamd diyorsun. Oradan secdeye giderken tekbir, secdeden doğururken tekbir getiriyoruz. Biz bunları bu şekliyle öğrendik değil mi? Biz de bu hadisleri ele alarak ne diyoruz? Yani neden biz bu her rükundan kalkarken tekbir getiriyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken böyle yaptığı için biz de ne yapıyoruz? Böyle yapıyoruz. Ondan sonra diyor ki ثُمَّ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا. Sonra diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size bu vasfettiğim şekliyle bize bir rekatı burada aktardı ya. Diyor bunu bütün namazında ne yapardı? Bu şekliyle yapardı. Yani ikinci rekatta da rüküye giderken, rüküden doğrulurken, secdeye giderken, secdeden doğrulurken ilk rekatta yaptığı ne ise ikinci rekatta da aynıydı, üçüncü rekatta da aynıydı, dördüncü rekatta da aynıydı. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. Yani ikinci rekata teşehhüde oturduğunda, üçüncü rekata kalkmak istediği zaman yine ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Tekbir getiriyordu. Demek ki ikinci rekattan üçüncü rekata kalkmak istediğimizde de ne yapıyoruz? Tekbir getirerek üçüncü rekata kalkıyoruz ki bu 3 veyahut da 4 rekatlık namazlar için geçerli olan bir durum. Yine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar ilim ehlinin bu tekbirlerle ilgili, hangi tekbirlerle ilgili? İntikal tekbirleriyle ilgili ilim ehlinin bu konuda ihtilaf ettiğini görüyoruz. Baktığımız zaman Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi diyor ki bu tekbirlerin hükmü sünnettir. Bu tekbirlerin hükmü sünnettir. Yani kişi bilerek dahi olsa bu tekbirleri terk etse namazı batıl olmaz. Ama aralarından bazı ilim ehli de diyor ki yani bunlardan bilerek terk edildiği zaman kerih görülür. Bilerek terk edildiği zaman kerih görülür. Öbür taraftan ikinci görüşe sahip olan İmam Ahmet ve hadis ehlinin cumhuru diyorlar ki bu tekbiratül intikal tekbirlerinin hükmü vaciptir. İlk grup delil olarak hani bu konuya ilk girdiğimiz zaman bir hadisle başlamıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisini namaz kılarken görüyordu. O kişi namazı bitirip geliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu ona? İrci fasalli fe inneke lem tusalli. Namazı git yeniden kıl çünkü sen namaz kılmadın. Diyor ki eğer bu vacip olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki o kimseye ne yapardı bunu? Söylerdi diyorlar. İkinci görüşün sahipleri de diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni namaz kılarken gördüğünüz şekilde ne yapın? Namaz kılın diyor. Ve diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize namazını yani kılıç şeklini aktaran hadislerini her birine döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tekbirleri hiç terk etmediğini görüyoruz diyorlar. Biz o yüzden diyorlar ki bunun sünnet olduğunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiç terk etmediği bir şey var ise ve kendisini gördüğümüz şekliyle namaz kılmamızı bizden istiyor ise bunun hükmü sünnet olamaz diyorlar. Ve ilk hadis-i şerife de şöyle bir açıklama getiriyorlar. Diyorlar ki siz böyle diyorsunuz ama hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu o adama söylememiş olabilir. Demek ki bu adam şu ihtimal de olabilir diyor. Demek ki bu konuda bir hatası yoktu. Yani tekbirleri getiriyordu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona eksik olan yerleri ne yaptı? Söyledi. Demek ki bu adam tekbirleri getiriyordu. Böyle bir sıkıntısı olmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bildiği, doğru yaptığı şeyleri değil de hatası olan şeylerden yaptı ona uyardı. O yüzden diyoruz ki bu konuda arkadaşlar racih olan görüş bu intikal tekbirlerinin vacip olduğudur. Bu intikal tekbirlerinin vacip olduğudur. Kişi bilerek terk ederse namazı batıl olur. Bir insan bilerek terk ederse vacibin terki kasıtlı olursa namaz batıl olur. Eğer unuttuğundan dolayı terk ediyor ise o zaman da ne gerekir diyoruz? Sehiv secdesi. Selamdan önce mi sonra mı? Diyoruz ki selamdan önce sehiv secdesiyle ilgili bapta da ne yapacağız buna? Tafsilatlı bir şekilde değineceğiz. Yine bu tekbirlerin zamanlaması ile ilgili ilim ehlinin şöyle söylediğini görüyoruz arkadaşlar. Yani bu tekbirleri ne zaman getireceğiz? Yani rükudan secdeye giderken örnek verelim. Ne zaman başlayacak? Nereye kadar sürecek? Nerede bitmesi gerekiyor? Bununla ilgili ilim ehli diyor ki secdeye gitmek için hareket edildiğinde ne yapar? Bu tekbire başlarsın. Secde pozisyonu alana kadar yani o makama gelene kadar öbür rükûna geçene kadar bu zaman diliminde nedir? Bunun yeridir, makamıdır. Bu arada bunu söylersin. Hatta bazı ilim ehli bu konuda daha şiddetli davranmış. Eğer sen bunun uzunluğunu secdeye gittiğin halde, yani yedi azâ üzerine secde ettin, hala bu lafızı söylemeye devam ediyor isen diyorlar, bu insanın namazı batıl olur diyen ilim ehli bile olmuştur. Ama diyoruz ki bunun bu şekliyle zapt edilmesi zor bir şey. Değil mi? Tam o zamana kadar bitti, bitiremedin, namaz oldu mu olmadı mı? Bu konuyla ilim ehli diyor ki, biraz önce söylediğimiz zaman aralığında, hatta secdeye vardığında da oraya kadar da sürüyor ise bunda bir beis yoktur diyorlar. Ama sıkıntı nerede başlıyor? Sıkıntı şurada başlıyor. Eğer sen bu tekbiri ayakta kıyam pozisyonunda duruyorsun. Rukudan doğruldun. Semiallahu lümen hamide. Rabbena ve lekel hamd dedin. Ondan sonra ne yapacaksın? Tekbir alıp secdeye doğru eğileceksin. Eğer sen Allahu Ekber deyip hala kıyam pozisyonundaysan sonra tekbirden sonra secdeye doğru yöneldiysen diyorlar ki burada olmaz. Bu tekbir yerinde yapılmamış olur. Niye? Çünkü bu tekbirin alınması gereken yer neresi? Kıyamdan secdeye gideceğin o zaman diliminde. O aşağı doğru eğiliyorsun ya. Bu esnada bu tekbirin yeri. Ama sen kıyam pozisyonunda söylediğin zaman ve orada bitirdiğin zaman diyorlar ki bu tekbir yerinde söylenmemiş olur. Bu vacibi yerinde yapmamış olursun. İkinci olarak da diyorlar ki adam kıyamdayken durdu. Daha sonradan secde pozisyonu alana kadar bu tekbiri söylemedi. Secde pozisyonu aldıktan sonra Allahu Ekber dedi. Diyoruz ki bu da aynı hükümdedir. Yani secde pozisyonu aldıktan sonra ne yapılmaz? Söylenmez. Secde pozisyonuna geçene kadar ki o zaman diliminde, o eğilme aşamasında ne yapılması gerekir? Söylenmesi gerekir diyoruz. Yani eğilmeye başladığın zaman söyleyeceksin. Secdeye geldiğin zaman, çünkü secdede yapılacak zikirlerin ne olduğunu sünnette bize açıkça varid olmuş. Ama dediğim gibi secde pozisyonuna kadar geldin. Yani orada da biraz o secde ettiğin esnaya kadar buldu. Diyoruz ki bunda bir sıkıntı yok. Ama secde edene kadar bu tekbiri almadın, eğildin, secdeye kapandın, sonra Allahu Ekber dersen olmaz. Çünkü yapılması gerektiği yerde, makamda bu tekbiri ne yapmış olursun? Yapmamış olursun. O yüzden diyoruz ki bu konuda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yine aynı şekilde dedik ki birinci teşehhütten ikinci teşehhüde kalkarken de Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor dedik? Tekbir alıyordu. Burada da ikinci rekattan üçüncü rekata kalkmaya başladığın anda tekbir almaya başlayacaksın. Kıyama ulaştığın zamanda da bu tekbir ne olmuş olacak? Bitmiş olacak ki üçüncü rekatın kıraatına ne yapabilesin? Başlayabilesin. Yani oturduğun yerde otururken Allahu Ekber dedin, sonra ayağa kalkmaya başladın. Diyoruz ki olmaz. Veyahut da ayağa kalktın, tam ayakta kıyam pozisyonuna geçtin, sonra Allahu Ekber dedin. Diyoruz ki bu da olmaz. Oturma konumundan tekbir almaya başlayacaksın. Bu zaman diliminde ayağa kalkana kadar sürse de bunda diyoruz bir sıkıntı yok. Daha önce bitse yine bunda bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Yine diyoruz ki hadisin zahirine dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tekbirleri alırken lafızların söylenişinde bir farklılık olmadığını anlıyoruz. Ki bu günümüzde yapılan bir yanlışlık olarak ilim ehli bunu zikrediyor. Fark ediyorsanız mesela ilk teşehhüde otururken, ikinci teşehhüde otururken tekbirin söyleniş sigası ne yapıyor? Farklılık gösteriyor değil mi? Veyahut da birinci rekattan ikinci rekata kalkarken ne yapıyor mesela? Son teşehhütte ikinci secdeyi yaptı. Sonra son teşehhüde oturacağı zaman oradaki tekbiri ne yapıyor imamlar? Daha uzun tutuyorlar. Ama ikinci teşehhüde oturacağı zaman o tekbiri o kadar uzun tutmuyor. Ama hadisin zahirine dönüp baktığımız zaman, burada bize açıklanan ibarelere baktığımız zaman tekbirin bir lafızda olduğunu görüyoruz. İkinci ilk teşehhüde otururken şöyle uzatırdı veya kısa tutardı. İkinci teşehhüde otururken onu daha uzun tutardı diye bir lafız gelmiyor. O yüzden diyoruz ki tekbirlerin arasında da, söylenişlerinde, lafızlarında da, uzatmalarında da, kısaltmalarında da bir farklılık olmaması gerekiyor. Çünkü hadisin zahiri bize bundan bahsediyor. Ve yine burada arkadaşlar dedik ki imam rükudan doğrulurken Semiallahu lümen hamide, sonra da ne diyor? Rabbena lekel hamd diyor değil mi? Semiallahu lümen hamide, Rabbena lekel hamd. Diyoruz ki imamın söylediği bu söz, rükudan doğrulurken yapılan bu zikirler, tek başına namaz kılan, cemaatle namaz kılan kimse için de geçerli midir? Yoksa onlar için bir farklılık gösterir mi? Yani biraz önce Peygamber Efendimizin namazını bize aktaran kim? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükudan doğrulurken Semiallahu lümen hamide dedi. Tam doğrulduktan sonra da Rabbena lekel hamd dedi. Biz diyoruz ki cemaat olan kimse için de böyle söylemesi mi gerekir? İkisini birlikte mi söylemesi gerekir? Semiallahu lümen hamide, Rabbena lekel hamd. Tek başına kılan kimse için de aynı şekilde böyle söylemesi mi gerekir? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ne biliyorsunuz bu konuda?
Aynı söylemesi gerekiyor.
Diyoruz ki bu konuda ilim ehlinin ihtilafı var. Şafiler diyor ki imam da, tek başına kılan da, cemaat olan da hükmü birdir. Arada ayrım yoktur. Hepsi Semiallahu lümen hamide der. Hepsi Rabbena lekel hamd der. Hepsi aynı bu şekliyle söyler. Hanefiler ve Hanbeliler diyor ki imam olan, tek başına kılan aynı şekliyle Semiallahu lümen hamide, Rabbena lekel hamd der. Ama diyorlar cemaatte bir farklılık vardır. Diyorlar cemaat, imam Semiallahu lümen hamide der. Cemaat o sırada bir şey söylemez. Doğrulduktan sonra ne der cemaat? Sadece Rabbena lekel hamd der. Bunun da delili olarak İlim ehli şunu getiriyor ki racih olan görüşü de bunun olduğunu söylüyorlar. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ Diyor ki imam kendisine uyulmak için ne yapılmıştır? İmam tayin edilmiştir. Hadisin devamında diyor ki وَاِذَا قَالَ سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ İmam سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ dediğinde siz ne deyin? Ne deyin? رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ Yani cemaat ediyor. İmam böyle dediğinde, rukudan doğrulduğunda سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ dediğinde siz ne deyin? Ne deyin? رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ Ve aynı hadise dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı hadiste diyor ki اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا Diyor ki o tekbir aldığında siz de tekbir alın. Ama tesmi' dediğimiz, سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ dediğinde siz de سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ deyin sonra رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ deyin demiyor. İmam سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ dediğinde siz ne deyin diyor? رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ O zaman diyoruz ki cemaati tek başına kılan ve imamdan ne yapıyoruz? Ayrı tutuyoruz. Yine bu konuyla ilgili Malikilerin de bir görüşü var. Hani fayda babından onu da zikredelim. Diyor ki tek başına kılan kimse her ikisini söyler diyor. Semiyallahu lümen hamide, Rabbena ve lekel hamd der diyor. İmam sadece Semiyallahu lümen hamide der diyor. Cemaat de sadece Rabbena ve lekel hamd der diyor. Ama biraz önce dediğimiz gibi racih olan görüş, Hanefilerin ve Hanbelilerin tercih ettiği görüş, imam ve tek başına kılan ne yapar? Semiyallahu lümen hamide der. Akabinde Rabbena lekel hamd der. Ama cemaat için diyoruz ki racih olan görüş, İmam Semiyallahu lümen hamide dediğinde o bir şey demez. İmamla birlikte doğrulur. Doğrulduğu esnada da ne der? Rabbena lekel hamd demesi racih olan görüştür. Biraz önce de Bukhari ve Müslim'de geçen konuyla ilgili hadisi zikretmiş olduk. Bu konuyla ilgili son fayda olarak da şunu söyleyebiliriz. Yani bu derse cemaat bunun hükmü ne olur? Bu işte şeylere göre değişiyor. Yani Şafilere göre söylemen gerekiyor. Onu bunu sana vacip olarak görüyor. Sen bunu söylemezsen bu vacibi terk etmiş olursun. Sehiv secdesi yapman gerekir. Öbür künlere göre Hanefilere işte Hanbelilere göre cemaat bunu söylemez. Ama söylerse namazı batıl olur mu? Olmaz. Neye göre söylene bakalım. Yani adam eğer Şafi ise oranın görüşlerini alıyorsa.
Ben Hanbeliyim ama ben gene de Semiyallahu lümen hamide demek istiyorum.
Bunda
şey var mı?
Ona bir bakmak lazım. İlim ehli bu konuda ne diyor? Ona göre haftaya onunla ilgili açıklamayı yaparız. Diyoruz ki bu hadis-i şerifte rükudan doğrulduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbena ve lekel hamd dediği varid olmuş. Bunun dışında da arkadaşlar sünnette gelen bunun farklı lafızları olduğunu görüyoruz. 4 tane lafızda geliyor. Birinci olarak Rabbena lekel hamd. Birinci olarak Rabbena lekel hamd. İkinci lafız olarak vav'ı ekliyoruz. Rabbena ve lekel hamd. Üçüncü olarak Allahümme lafzını ekliyoruz vavsız bir şekilde. Allahümme Rabbena lekel hamd. Dördüncü olarak da vav'ı da ekliyoruz. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Bu 4 şekliyle sünnette geldiğini görüyoruz. Hadislere dönüp baktığımız zaman bu 4 şekliyle sünnette geldiğini görüyoruz. O zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Diyoruz ki o zaman bunların hangisi daha faziletli? Bir insan tek bir lafıza alıp onu söylemesi mi daha faziletli? Yoksa bu çeşitlilikten yararlanıp her birini söylemesi mi daha faziletli? Yoksa bu lafızların en uzununu söylemesi mi daha faziletli?
Hepsini söylemesi.
Diyoruz ki en faziletli olan hepsinin söylenmesi. Çünkü hepsini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazlarda söylemiş. O yüzden bu lafızların hepsinin kullanılması namazlarda daha faziletli olduğunu söylüyoruz. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapmış? Bu lafızların hepsini kullanmış. Eğer en faziletli olan sadece en uzununu söylemek olsaydı veyahut da sadece bir tanesini söylemek olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapardı? Onu yapardı. Ama her birini söylediğini görüyor isek, o zaman da diyoruz ki, o zaman en faziletli olan neymiş? Bu lafızların, bu rivayetlerin hepsinin namaz kılınırken yapılması en faziletli olandır diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ الْخُدْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدِ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ رَوَاهُ مُسْلِمْ Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını rükudan kaldırdığı zaman şöyle derdi. Ey Rabbimiz olan Allah'ım, gökler dolusu, yerler dolusu ve bunlardan başka dilediğin varlıklar dolusunca sana hamdolsun. Seni öven ve yüceltenlerin söyledikleri söylenenlerin en doğrusudur. Hepimiz senin kulun ve köleniz. Allah'ım senin vereceğine mani olacak, mani olduğuna da verecek yoktur. Hiçbir varlık sahibine fayda vermez. Bütün varlık sendendir. Bu hadisi İmam Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Biraz önceki hadis-i şerifte Rabbena lekel hamd kısmı ile ilgili ne demiştik? Dört lafızda geliyor. Bunun söylenmesi nedir? Yani bu lafızlardan herhangi birinin söylenmesi namazın vaciplerindendir. Bunun akabinde yani Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra bu hadiste bize aktarılan mil es semavati ve mil el ardı diye başlayan kısmı diyoruz ki okumak müstehaptır. Yani Rabbena ve lekel hamd demek namazın vaciplerinden. Onun akabindeki geri kalan bu hadis-i şerifte Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifteki geri kalan lafzı söylemek diyoruz hüküm olarak müstehap sünnettir. Ve bunu terk eden kimsenin namazının sıhhatine bir zarar vermez. Müstehap olduğu için bu kısım namazda bunu okumayan, söylemeyen kimsenin namazına zarar vermeyeceğini söylüyoruz. Diyor ki mil es-semavati ve mil el-ardı. Gökyüzü, gökler, semalar ve yerler dolusunca. Buradaki semadan kasıt, ilim ehli diyor ki 7 kat sema kastedilmektedir. Burada yerden kasıt da 7 kat yer katmanı, tabakası kastedildiğini ilim ehli bize burada aktarıyor. Yine burada bu konuyu açıklarken sana bu kainatlar dolusu hamdolsun. Yani bu yaratmış olduğun varlıkların en büyüklerinden olan bu 7 kat sema büyüklüğünü, azametini yalnızca senin bildiğin ey Allah'ım diye dua ediyorsun. Diyorsun ki bu yeryüzü ve gökyüzünün azameti, büyüklüğü senin katında bilinendir. Diğer mahlukatın bunun ne kadar büyük olduğunu ne yapamaz? İdrak edemez, bilemez. Ve bunlar dolusunca sana ne olsun? Hamdü senalar olsun. Yine bunu şu şekliyle açıklayan ilim ehli de olmuştur. Allah Azze ve Celle bu yeryüzünü ve gökyüzünü yarattığı için kendine hamd etmiştir. Kendini övmüştür. Ayet-i Kerime'de En'am suresi 1. ayet-i kerimede mealinde şöyle diyor. Hamd gökleri ve yeri yaratıcı, yaratan karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Hamd yerleri ve gökleri yaratan karanlığı ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. O yüzden diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin yapmış olduğu, dilediği her fiili hamd edilmeye layıktır. O yüzden burada yani yeryüzü ve gökyüzünü yaratmış olman senin hamd edilmeye, övülmeye layık olman manasına gelir diyerek ilim ehli bu kısmı da bu şekliyle açıklamıştır. Yani yerler ve gökler dolusu sana hamd olsun. Veyahut da senin yaratmış olduğun mahlukatın eksiksiz, noksansız olduğu için sen hamd edilmeye layık olansın. İnsan, değil mi? İnsan başka bir insanı överse bu övgüsünde isabet etmiş de olabilir, hata etmiş de olabilir. Ama bir insan Allah Azze ve Celle'yi övdüğü zaman, ona sena ettiği zaman, onu yücelttiği zaman muhakkak ki söylediği söz eksiksizdir, doğrudur. Değil mi? Yani kişi bir insanı över ama övdüğü kişi o sıfatlara, o vasıflara layık olmayabilir. Olabilir, olmayabilir. Ama kul Rabbini övdüğü zaman muhakkak ki Rabbi o vasıflara nedir? Layıktır. وَمِلْ اَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدِ Yani göklerin ve yerlerin dışında olan diğer mahlukatın dolusunca da sana ne olsun? Hamd olsun. اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ Burada diyorlar ki gizli bir nida vardır. يَا اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ Ey senaya, övgüye, tazime layık olan Allah'ım. Yani burada ne yapıyor kul? Diyor ki sen tazime, sena edilmeye, yüceltilmeye nesin? Layık olan Rabbim. اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ Kulun söylediği en hak söz budur. Yani kulunun Rabbini övmesi, kulun söylediği en layık, yerli yerince söyleyebileceği en doğru sözdür. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ Ve biz bütün mahlukatın olarak senin neyiniz? Kulunuz. Diyoruz ki burada kulluk iki kısma ayrılıyor arkadaşlar. Bir şer'i olan kulluk, yani Allah-u Teala'ya severek, isteyerek ibadet eden, bu ibadetleriyle Allah-u Teala'ya yakınlaşmaya çalışan, bu ibadetlerin ecrini, karşılığını Allah'tan bekleyen insanların içinde bulunduğu müminlerin, Müslümanların kulluğu ve ikinci olarak da kaderi, kevni olarak Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu diğer kafirlerin de içinde bulunduğu kulluk. Ayet-i kerimede dönüp baktığımız zaman اِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَاتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahman'a gelecektir. Yani sen istesen de, Allah'a ibadet etmeyi kabul etsen de, etmesen de, tekebbür etsen de, sen Allah Azze ve Celle'nin kulusun. Yani bu kulluk vasfı senin tercihine bırakılmış bir şey değil. Yani ben senin kulluğunu kabul etmiyorum, öbür tarafta da beni hesaba çekmeni istemiyorum gibi bir konumun yok. Sen istesen de istemesen de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna ne olarak çıkacaksın? Kulu olarak çıkacaksın. Bu senin isteğine bağlı olan bir durum değil. Yaptığın ceza, yaptığın işin karşılığını hayırsa hayır olarak, şer ise şer olarak göreceksin diyoruz. Ve yine kullun aleke abdun ibaresine dönüp baktığımız zaman burada Allah Azze ve Celle'nin huzurunda herkesin kul olduğunu, zelil olduğunu, onun önünde boyun eğmesi gerektiği faydasında ne yapıyoruz? Çıkartmış oluyoruz. Diyoruz, ne diyoruz? Bütün herkes, bütün varlıklar senin kulundur. Sana boyun eğmek zorundadır. Değil mi? Senin önünde zelildir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'tiye lima men'at. Eğer sen bir hayrı verecek isen, bir şey verecek isen ona mani olacak yoktur. Eğer sen bir zarar, bir şer dilediysen de onu engelleyecek kimse yoktur. Bu ibareye dönüp baktığımız zaman da yalnızca Allah Azze ve Celle'ye teslim olmamız gerektiğini de, yalnızca ona itimat etmemiz, yalnızca ondan korkmamız gerektiğini de ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Kişi dünyası için, ahireti için, mal, mülk ve ahireti için, değil mi? Eğer ona bir hayır gelecek ise, Allah ona bir hayır murad ettiyse, bunu engelleyebilecek kimse var mı? Eğer Allah-u Teala o kimseye şer murad ettiyse, bunu ondan def edebilecek kimse var mı? Yok. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu manada şöyle buyuruyor. Diyor ki, فَعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِشْتَمَعُوا عَلَى اَنْ يَنْفَعُوكَ لَنْ يَنْفَعُوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكِ Eğer ümmet sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın senin hakkında yazdığından başka bir şey de sana ne yapamaz? Fayda veremez. Yine hadisin devamında diyor ki, eğer ümmet Yani bütün insanlık sana bir şer yapmak için bir araya toplansa Allah'ın yazdığından başka şey, başka şer sana ne yapmaz, isabet etmez. Peki o zaman biri derse ki bazı insanları hayırdan men ettiklerini, onlara ulaşmalarını engellediklerini görüyoruz. Vaka olarak. Değil mi? Bir hayır başkasına ulaşacakken başka bir adam bu hayırın ona ulaşmasını engelliyor. Peki bu hadis ile bu vakada gözümüzün önünde cereyan eden bu olayı nasıl cem etmemiz gerekiyor?
İnsanın sebep olanı.
Diyoruz ki o hayrın o insana ulaşmasını Allah-u Teala murad etmediği için ne yapmıyor? O hayır o kimseye ulaşmıyor. Allah-u Teala bazen bazı kullarını bazılarını musallat eder. O hayrın ona ulaşmasını ne yapar? Onlar vasıtasıyla engeller. O yüzden diyoruz ki burada biraz önce söylediğimiz hadis-i şerife tezat olan, zıt olan bir durum yok. Yani bu da Allah-u Teala'nın dilemesiyle. Allah-u Teala o kimseye o hayrın ulaşmasını veyahut da o şerrin ulaşmasını ne yapmıyor? Dilemediği için ona ulaşmıyor. Yoksa o adamın Allah Azze ve Celle'nin haşa hayrına engelleyip ona ulaşmasını kestiği manasına gelmiyor. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle o kimseyi musallat ediyor. O hayrın ona ulaşmasını kendisi istemediği için o hayrı bu adam vasıtasıyla ne yapmıyor? O kimseye ulaşmasını engellediğini görüyoruz. La yenfa'u zel ceddi min kel cedd. Burayla ilgili arkadaşlar el cid vel cedd iki şekliyle ilim ehli bunu okumuş. İki şekilde okuduğunuz zaman da manada farklılıklar gösterdiğini görüyoruz. El cid çalışmak manasına geliyor. El cedd zenginlik, mal varlığı manasına geliyor. La yenfa'u zel ceddi min kel cedd. La yenfa'u zel ciddi min kel cid diye okur isek diyoruz ki çalışanın çabası o kimseye ne yapmaz? Fayda vermez. Yani sen ne kadar çalışırsan çalış, Allah sana neyi murad ettiyse hayır ve şer olarak ancak ne yapabilirsin? Onu elde edebilirsin. Onun dışında ne yapamazsın? Ne hayra ne şerre ulaşamazsın. Eğer biz bunu cedd olarak okur isek o zaman bu da zenginlik manasına geliyor dedik. O zaman da mana olarak şu çıkıyor. Allah'ın katında kişinin zenginliği, malı, mülkü, çoluğu, çocuğu, hizmetçisi, askerleri o insana ne yapmaz? Fayda vermez. Yani sen zenginsin diye Allah Azze ve Celle haşa sana kıyamet günü torpil geçmez. Veyahut da Allah-u Teala sana azap edecekse senin korumaların, askerlerin, hizmetçilerin senden bu azabı, etrafındaki insanlar, sevdiklerin senden bu azabı ne yapamazlar? Gideremezler. O zaman diyoruz ki cid olarak okursak çaban, değil mi? Çaba sarf etmen sana fayda vermeyeceği gibi eğer cedd olarak okur isek zenginliğin de sana Allah'ın katında, huzurunda hiçbir şekilde fayda vermez. Yine bu hadis-i şerifle ilgili dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, tek başına kılan, cemaatle kılan, aynı şekilde imam olan için de meşru olan bir zikirdir diyoruz. Ve hükmü de müstehaptır. Yani Rabbena ve lekel hamd'dan sonrası mil es semavati ve mil el ardı diye devam eden hadisin diğer kısmının müstehap olduğunu söylüyoruz. Bugünlük de burada kalalım. Aslında bir hadis-i şerifimiz daha var secde ile alakalı ama orası biraz daha uzun tutacak. Şu anda da yaklaşık olarak 45 dakika olmuş. Bununla yetinelim, haftaya da oradan kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.